Benim Anayasam. Yeni anayasada görmek istediklerimiz. Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı.
Herkese merhabalar. Yeni bir Benim Anayasam'da beraberiz. Bu hafta geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani LGBT grubunun hareketinin yeni anayasada görmek istediklerini konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz avukat Fırat Söyle. Lambda İstanbul'un avukatı Fırat Söyle, hoş geldiniz.
Teşekkürler, günaydın.
Fırat, hemen doğrudan şeyden başlayalım. Bu dün bir Gay Pride oldu, onur yürüyüşü. Nasıl geçti? Oradaki ortam nasıldı? Milletvekilleri de katılmış çünkü. Milletvekillerinin katılıyor olması büyük bir olasılıkla yeni anayasada da bu milletvekillerinin katılan, Gay Pride'a katılan milletvekillerinin sizin taleplerinizi meclise taşıması demek. Böyle bir ortam var mıydı?
Şöyle söyleyeyim, öncelikle zaten sıra sıraya Önder ve CHP'den Melda Onur seçimlerden önce, birkaç gün öncesinde Lambda İstanbul'a geldiler. Uzun uzun oturup konuştuk ve zaten bunlar bu konuda, bu milletvekili arkadaşlarımız bu konuda çalışmak isteyen insanlar. Çok öncesinde de zaten Sabah Tüncel'in mecliste soru önergeleriyle zaten bu konuyu sürekli gündeme getiren Ender milletvekillerimizden birisi. Ve Ertuğrul Kürkçü de işte çok yoğun olmasa bile bu konuda en duyarlı milletvekillerinden. Hatta dünkü onur yürüyüşü esnasında bütün sosyalistlerin bu konuya çok daha duyarlı olması gerektiğini, duyarlı olmayanların da sosyalist olamayacağı üzerinde bir beyanı vardı. Biyanette yaptığı açıklamada bu milletvekilleri cidden bizi sevindirdi. Yani ilk defa bu onur yürüyüşleri içerisinde Türkiye'den milletvekilleri, öncesinde Avrupa Parlamentosu'ndan veyahut da Avrupa'nın değişik meclislerinden, değişik ülkelerin meclislerinden milletvekilleri geliyordu. İlk defa hem de 4 milletvekili geldi. Melda Onur, Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ve Sabahat Tüncel vardı. Bunlarla birlikte yurt dışına gelen başkaca milletvekilleri vardı. Şu an isimlerini bilemiyorum onların. Ve dediğim gibi bu insanlarla daha öncesinde yaptığımız toplantılarda bu kesinlikle bunun meclise taşınması konusunda ve bunun sözcülüğünü yapmaları konusunda söz verdiler. Zaten bizim de en büyük taleplerimizden birisi buydu. Meclise giren insanların bu konuyu gündeme getirmeleri ve bunun üzerine bir lobi çalışmasının yapılmasıydı. Yoksa işte son dönemlerde işte Burhan Kuzu'nun, Bülent Arınç'ın ve daha farklı kişilerin söylemlerini duyduğumuzda biraz sıkıntı diyoruz.
En azından
diyoruz.
Bu söylemler, Bülent Arınç ve işte Ali Kavaf'ın söylemlerinin karşılığında başka bir söylem olacak mecliste.
Kesinlikle. Yani kesinlikle.
Bir denge unsuru yani olarak bu önemli olacaklar.
12 Haziran'dan sonraki şekillenen meclisin çok daha renkli, çok daha hareketli ve Türkiye'nin bugüne kadar konuşulmayan pek çok konusunun konuşulacağı bir meclis olacak. Umarım sıkıntı olmaz. Bu var olan sıkıntılar giderilir ve meclis bir an önce çalışmalarını başlar.
Peki bugün gazetelere veya internet sayfalarına baktığımızda çok da fazla aslında göremedik bu onur yürüyüşünü. Halbuki benim duyduğum kadarıyla 5000-6000 kişiyi geçen bir topluluk vardı orada. Önünde de 4 tane önemli milletvekili vardı. Ama yok zannedersem medyada çok fazla, değil mi bu yürüyüş?
Ya şunu söyleyeceğim öncelikle. 2003 yılında ilk sokağa çıktığımızda, ilk onur yürüyüşünü düzenlediğimizde 50-60 kişilik bir kitle vardı. Yani yıllar binleri getirdi. Hatta Biyanet'teki habere göre yani 10 bin civarında bir insan kitlesinin olduğu üzerineydi. Bilmiyorum artık yani yazılı ve görsel medya bu konuda neden bu kadar çekindiğini, neden bunu dile getirmedi. Çünkü az bir kitle değil ve renkli bir kitle. Yani geçen birkaç gün öncesinde English Time ve Mango'nun homofobik ve transfobik tavırlarından dolayı yaşanan olaylar, protesto gösterileri vardı. Onlar bile ciddi anlamda yer bulurken medyada bu gibi daha çok kitlesel bir eylemin hiçbir şekilde görünmemesi veya da çok az görünmesi sıkıntı yaratıyor. Yani kafalarda soru işareti
büyük
yaratıyor.
Büyük olasılıkla diğer haberlerde de marka değeri olan konu LGBT hareketi değil de Mango veya işte
muhtemelen
diğerleri
yani
olduğu için daha fazla yer alıyordur.
Ya magazinsel veya biraz evet, da işte atraksiyon oldu diye. Ya cidden problemli bir durum. Yani neden? Yani 3-5 kişinin bir şey değil. Ya bilmiyorum, anlamıyorum. Bu insanlar yani patronlar mıdır? Haber koordinatörleri midir, yapımcılar mıdır, RTÜK müdür? Ya muhtemelen kurumların artık bir anlamda zincirleme, yani devlet kurumlarının zincirleme, evet kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum.
Peki bu Mango'dan girdik. Daha çok yakın zamanda medya takip merkeziyle ilgili bir sorun oldu. Güncel hayatta yakalandığınız bu homofobik davranışların en barizleri neler? Hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Tabii çünkü neden yeni anayasada bir şeyler yapmak istiyorsunuz? Çünkü güncel hayatınızda sorunlar var. Bunları halletmeniz gerekiyor. Nedir o sorunlar? En fazla neyle karşılaşıyorsunuz?
Ya eskiden hep şiddet vardı. Eşcinsel ve transseksüel travesti bireylere karşı, yani genel anlamda trans bireylere karşı, trans kadınlara karşı, seks işçiliği yapan kadınlara karşı çok sistemli bir devlet şiddeti vardı. Süre içerisinde bu şiddet biraz da ortadan kalktığı görünüyor ve hatta kimlik değiştirdi bu şiddet. Ama son bir iki yıl içerisinde ise ciddi anlamda ayrımcılık söz konusu. Yani zaten trans bireylerin çalışma olanı olmadığından dolayı onlara karşı yani pek bir şey olmuyor. Yani bir istihdam konusunda bir sıkıntı olmuyor. Çünkü çalıştırılmıyorlar. Ki şey olsun, zaten çalıştırılmamaları apayrı böyle muazzam bir ayrımcılıktır. Ama diğer bir konu ise çalışan ve bir şekilde farklı bir şekilde hizmet alan insanların cinsel kimliklerinden ve yönelimden dolayı uğradıkları ayrımcılık ciddi bir artış söz konusu.
Bu konuda da çalışmalarınız var. Şimdi benim elimde bir raporunuz var. Yok Ekarte İlkeleri Işığında 1982 Anayasası Raporu Analizi diye. LGBT hakları platformu tarafından hazırlanmış. Şu anda bu platform yok ama elimizdeki raporu çok sağlam bir şekilde duruyor. Nedir Yok Yakarta İlkeleri her şeyden önce? Ne zaman kabul edildi veya kabul edilen bir şey mi? Nedir?
Ya şu şekilde anlatayım. Birleşmiş Milletler'in 2006 yılı civarında Birleşmiş Milletler'in himayesinde Endonezya'nın Yok Yakarta şehrinde düzenlenen bir toplantı. Bu toplantıya Türkiye'den Yakın Ertürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne hocamız katılanlar arasında.
Resmi görevli olarak mı katıldı yoksa
yok,
bireysel?
Yok, buna insan hakları aktivistleri olarak katıldı. Çok büyük bir kısmı zaten bu konuda çalışan hukukçu ve aynı zamanda insan hakları konusunda aktivizm yapan insanlar. Bunların ama tabii ki en başında Birleşmiş Milletler'in himayesinde gerçekleşen bu bir durum söz konusu. Ve bu Yok Yakarta şehrinde kabul edilen ilkeler şunlardır. Yani şey üzerine devletlerin, hükümetlerin lezbiyen, gay, biseksüel, travesti ve transseksüel bireylere karşı nasıl davranması, ne yapması, ne yapmaması gerektiğine dair belirlenen ilkeler bunlar. Ve bu ilkeler işte 2006 yılında kabul ediliyor ve devletlerin bu ilkelere uyulması konusunda da çağrı yapmışlardır.
Bağlayıcılığı yok ama.
Yani sonuçta Birleşmiş Milletler'in hiçbir sözleşmesinin herhangi bir bağlayıcılığı yok. Ama bu nedir? Ama birçok kıta Avrupa ülkesinin bu şekilde bir çalışmaları var. Yani cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği farklı olsa bile bunlar uygulanabiliyor, uygulanabilirliği söz konusu ve olması gereken, sonuçta herkes eşitse bu insanlar da eşittir ve dolayısıyla yani devletinin bunu göz önünde bulundurması gerekiyor ve hiçbir ayrımcılık yapmaksızın herkese, yani A'dan Z'ye kadar olabilecek hayatın her alanında eşit davranması gerekir.
Peki tamam, Yok Yakarta ilkelerinin yeni anayasaya nasıl aktarılabileceğini ve sizin somut taleplerinizi bir şarkı arasından sonra dinleyelim. Chumbawamba'dan gelsin, çağımızın en ağır hastalıklarından bir tanesiyle ilgili, homofobia ile ilgili acapella şarkılarını dinleyelim.
Up behind the bus stop in the toilets of the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. Mixed in with the piss and beer are bloodstains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs, alcohol, testosterone and ignorance and fists. Packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. The siren of the ambulance, the deadpan of the cops, she ought to mark the outline where the boy first dropped.
Beware the Holy Trinity, church and state and law. For every death the virus gets more deadly than before.
Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these.
Yeniden beraberiz. Lambda İstanbul'un avukatlarından Fırat Söyle ile LGBT hareketinin yeni anayasada görmek istediklerini konuşuyoruz. Bu arada bize Twitter üzerinden @benimanayasam yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hem Fırat'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz hem de bundan sonra bu programda görmek istediğiniz sivil toplum kuruluşlarını veya kişileri bize iletebilirsiniz. Yok Ekart ilkelerinden bahsediyorduk Fırat. Nedir, içeriği nedir, bölümleri nelerdir ve devletlerden nasıl davranış kuralları bekliyor?
Yani normal bir anayasa düzeni içerisinde, yani usul açısından işte devletin temel amaçları görevlerinden tutun, kanun önünde eşitliği, örgütlenmeyi, temel hak ve örgütlerin niteliğini, kişi dokunulmazlığı üzerine, sağlık, barınma, oy kullanma, kamu hizmetlerinden faydalanma ve kamu hizmetlerinde görev alma üzerine aklınıza gelebilecek haberleşme vesaire vesaire birçok konuyu içeren bir
anayasanın başlıkları ilkeler gibi aslında.
Evet evet, tamamen. Yani işte her bir maddesinde işte devlete, işte bireylerinize, LGBT bireylerinize, aslında sadece LGBT bireylerin değil. Yani sonuçta cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği. Cinsel yönelim dediğin zaman herkesi kapsayan bir durum. Yani aseksüellerden tutun, heteroseksüel ve interseksüel ve daha farklı cinsiyet kimliğine sahip insanlar açısından bir şey bu tanımlıyor. Çok geniş bir tanıma sahip ve o açıdan herkesi, yani bu şekilde davranması gerekiyor devletin. Yani
peki örnek olarak bir tane konuyu alalım mesela. Haberleşme ile ilgili mesela devletin LGBT'ye yönelik özel bir yükümlülüğü mü var, yoksa onlara sadece ayrımcılık yapmamakla mı yükümlü? Nasıl mesela?
Ayrımcılık yapmamama. Yani sadece, az önce dedim ki, sadece LGBT bireylerine değil. Yani kadınlar, yani heteroseksüel kadınlar için de aynı şekilde olsun veya da daha farklı bir şey olsun. Yani haberleşme nedir? İnternet hizmetlerine faydalanmadır. O da bir haberleşme aracı söz konusu. Ve şu an baktığımızda çok ciddi bir sansür söz konusu. Yakın bir zamanda işte medyaya yansıyan işte birçok kelimenin sansürlenmesi söz konusu oldu. Bunlar içerisinde eşcinsel, gay, lezbiyen, homoseksüel, gay ve birçok daha kelime geçiyor. Bu nedir? Bu insanları yok sayılması. Bu yok yakar tehlikeleri işte bunu getiriyor. Diyor ki hiç kimseye bu şekilde bir şey getirilmemesi gerekiyor. Herkesin bu konuda eşit bir şekilde faydalanması gerekiyor. Yani heteroseksüeller için veya ataerkil sistemin getirisi neyse bu, tamam, ataerkil sistem içerisinde herkes için, sadece belli bir insan kitlesine falan değil olması gereken. Ya şimdi baktı, neden sıkıntı mesela haberleşme dediniz? Eşcinsel insanlar, eşcinsel ve transseksüel insanların en çok kullandıkları sosyal ağ internet. Yani internet üzerinden başka bir şey, bir sosyal ortamları yok. Taşra'da yaşayan insanların gidebilecekleri ne bir kafe, ne bir bar, ne bir herhangi bir mekan yok. Bu bir park da olabiliyor, bir sokak da olabiliyor. Hiçbir şey yok. Böyle bir şey olsa bile, bir park veya da bir sokak olsa bile, orada yaşayacakları şiddetin sonunu ben göremiyorum. Çünkü şiddet sokaklarda, parklarda bu insanlara karşı. Bu insanlar işte şiddetten uzak durabilmek için nedir? İnterneti kullanıyor. Ama interneti kullanırken de binlerce sitede şu an erişime ulaşılamıyor. Nedir? İşte DNS ayarları değiştireceksiniz ki böyle bir...
Kanunu dolanmaktan başka bir şey değil.
Kesinlikle.
Bu yani. Ortadaki yasağı kaldırmıyor.
Bir de şunu söyleyelim. 22 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan bu uygulama ile paket uygulamasıyla birlikte bu tamamen devletin kontrolüne girecek. Yani artık devletin istediği sitelere gireceğiz, istemediği sitelere giremeyeceğiz. Yani artık dolanmanın da dolanması nasıl olacak onu şu an bilemiyorum, kestiremiyorum.
Ama mesela yani devletin istemediği sitelere giremeyeceğiz dedin. Eğer yoga kartı ilkelerini hayata geçirirse devlet, bu engelleyeceği siteler arasında LGBT siteleri olamaz. Öyle mi? LGBT sitelerini kapatması halinde yok yok harita ilkelerine çünkü aykırı evet, davranmış olacak.
Tabii ki kesinlikle. Yani dedim ya, bu bir eşitlik ve ayrımcılık karşıtı bir durum söz konusu. Yani ilkelerin getirdiği aslında temel şey ruhu eşitlik ve ayrımcılığın olmaması üzerine kurgulanıyor her bütün bu ülkeler. Sonuçta birilerinin önünü kesiyorsa burada bir ayrımcılık vardır. Ama işte bunun için, ya bütün bunlar için öncelikle yasa, Türkiye'deki birçok yasanın değişmesi gerekiyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yasası, İletişim Başkanlığı'nın yasaları.
Aslında bunlarda özel olarak LGBT'ye yönelik herhangi bir yani hüküm yok benim bildiğim. Sadece mesela müstehcenlik diyor ama müstehcenliğin içine eşcinsel sitelerini de ya da arkadaşlık sitelerini de katıyor değil mi?
Kesinlikle.
Müstehcenliği biraz ona doğru yayıyor.
Yani
aslında müstehcen olmayan bir alana doğru.
Ya o görüntü, film neyse, müzik, söz neyse, yani müstehcen midir, erotik midir? Buna kendileri karar veriyor. Ve bunlar yani kendi zihniyetlerine uymayan her şey müstehcendir ve yasaklanması gerekiyor.
Evet, mesela çok somut bir örnek benim aklıma geldi. Yok yok harita ilkelerini eğer kabul etmiş olsaydık ya da işte bunları uyguluyor olsaydı devlet. Şimdi hatırlayamadığım bir şarkıcının klibi vardı. I Am Beautiful diye bir şarkısı vardı ve orada iki tane bir çift erkek ve kız öpüşürken sansürlenmemişti ama iki erkeğin öpüştüğü sahne sansürlenmişti mesela. Bunu yapamayacak o zaman değil mi?
Yapamayacaktı. Ya sadece klipteki değil, şifreli kanallarda yayınlanan birçok dizi bile sansürlenebiliyor veyahut da gösterimden kaldırılıyor. Yani öyle sıkıntılar söz konusu.
Peki Yogyakarta ilkelerinden devletin haberi var mı? Yani sonuçta oraya resmi bir görevli gitmemiş Yogyakarta'ya.
Yok, gitmedi.
Ama sonuçta devletin bir şekilde bundan haberi oldu mu ve mesela diyelim ki vicdani redle ilgili devlet diyor ki ben vicdani redle ilgili kanunumu düzenleyeceğim. Avrupa Konseyi'ne sürekli rapor sunuyor. Senelerden beri yapmıyor ama yapacağım diyor. Yogyakarta ile ilgili böyle bir yükümlülük altına girmiş durumda mı?
Yok, öyle bir yükümlülük değil. Zaten bu tavsiye niteliğinde ilkelerdir. Ama muhtemelen şey var. Yani Birleşmiş Milletler çalışmaları içerisinde bu dile getirilmiştir. Belki genel kuruluna gelmiştir, gelmemiştir ama bütün üye devletlere, oradaki temsilcilerine bu bildirilmiştir. Bu ülkelerin uygulanmasıyla ilgili. Bütün bunları bırakın. LGBT hakları ile ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylama yapıldığı zaman, yani işte kıta Avrupa'sının getirdiği işte lehe olan düzenlemeleri Türkiye çoğu zaman yarret oyu veriyor veyahut da işte diğer İslam ülkeleriyle birlikte İslam ülkeleriyle birlikte ya red veriyor ya da işte arada kalarak çekimser oy kullanmama gibi bir durum söz konusu. Yani ilkeleri bırakın. Ya orada olabilecek yaşam hakkı üzerine yapılan herhangi bir tartışmaya bile girdiğinde ön yargılı görüyor, hayır diyor.
Peki Yogyakarta, Birleşmiş Milletler, bunların hepsi bize çok uzak kavramlar diyelim. Avrupa Birliği'nin bazı sözleşmeleri var, protokolleri var. Bunlardan sizin talebiniz var mı? Şunu imzalamadık, bunu imzalayalım diye.
Evet, doğru bir yere vurgu yaptınız. Yani Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni onaylamıştır. Ve birçok ek protokolünü de imzalamıştır. Bunlardan en önemlisi işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesi, ayrımcılığı yasaklayan madde ile ilgili ek 12. protokol imzalandı. Ancak bu imzalanması yeterli değil. Bu protokolün meclise getirilmesi ve meclisten uygun bulma yasasıyla kanunlaştırılması gerekiyor. Bu yapılmıyor. Yani ben kabul ediyorum, imzalıyorum diyor. Ancak bunu hayata geçirebilmem için uygulamaya sokmuyorum. Türkiye'nin ek 12. protokolü hayata sokması gerekiyor. Yani umarım ki bu yeni meclis, bu milletvekilleri bütün bu krizlerden sonra 12. protokolün meclise getirilmesi ve onaylanması. Çünkü bu hayati öneme haiz bir protokol.
Ne var 12. protokol?
Ayrımcılığı yasaklıyor. Her türlü ayrımcılığı yasaklıyor. Yani madde metnine baktığınız zaman çok kısıtlı bir şekilde ayrımcılık yasaktır deniyor. Ama bunun içeriğinin ne olduğunu, nasıl uygulanması gerektiğine dair her şey 12. protokolde yatıyor. Hatta gerçi
mahkeme kararları da herhalde buna ekleniyor. Strasbourg'daki mahkemenin kararları
da
ekleniyor.
Ben de onu söyleyecektim. Yani ek 12. protokole gitmesek bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının da uygulanması gerekiyor. Çünkü bir içtihat niteliğindedir. Oradaki her bir karar bütün üye devletlerin bağlayan içtihat niteliğindeki kararlardır. Buna rağmen yani oradaki geçen eşcinsel transseksüel bireylerle ilgili bütün mahkeme kararlarının uygulanması halinde zaten Türkiye'de şu ana kadar çok ciddi bir şey değişebilirdi. Zihniyet değişikliği ve hakimlerin, savcıların bu insanlara bakış açısı değişirdi bugüne kadar.
Aslında anayasanın 90. maddesinin evet, son fıkrası gereğince zaten evet. mahkeme kararları doğrudan uygulanmak zorunda Türkiye'de.
Yani uluslararası sözleşmeler insan hakları ile ilgili konularda, temel haklar ile ilgili konularda önceliklidir. Ama bizdeki yasa uygulayıcıları, polis, savcı ve hakimler, mahkemeler bu konuda maalesef öncelikle özel yasalarımıza gitmektedirler. Bu özel yasalar üzerinde karar vermektedirler. Ve dolayısıyla uluslararası sözleşmeleri kıyısına bile yaklaşmıyorlar.
Aslında anayasayı değiştirdik, çok da güzel bir şekilde değiştirdik ama uygulaması olmadıktan sonra çok da bir anlamı yok. Aslında biz yeni anayasayı tartışıyoruz ama bir de onu nasıl uygulayacağımızı da tartışacağız herhalde yeni anayasayı
evet,
yaptıktan sonra.
Evet, yani sadece
sonra
anayasanın değiştirilmesi değil, zihniyetin değişmesi gerekiyor. Yani bu ataerkilliğin, bu işte her ne kadar işte darbeden arındırılmış vesaire vesaire bir anayasa talep edilse bile şeydir. Yani nasıl olacak bu? Meclis değiştirdi. Çok güzel kanunlar geldi. Bu kanunları kim uygulayacak? Yine bu polis, yine bu asker, yine buradaki savcılar, hakimler, devlet memurları uygulayacaktır. Bunların diğer insanlara karşı olan ön yargılarının, kişisel değerlerinin de değişmesi gerekiyor.
En zor şey yani zihniyet ya,
evet,
değişimi gerekiyor.
Değişim mi gerekiyor? Yoksa yasalar ya caydırıcı özellikleri, yasanın caydırıcı özellikleriyle bunu aşamıyoruz. Yani cezaevinat, idari para cezası var. Nereye kadar? Yani herkesi cezaevine attık, homofobi ve transfobilerin arınacaksa eyvallah atalım sonra bırakalım. Veyahut da parayla. Bu değişecek bir şey değil. Yani ilkokullardan başlayan veyahut daha da farklı katmanlardan LGBT birilerine karşı olan bu önyargıların tamamen değişmesi gerekiyor. Yani İslam dini bunu getir diyor diye değil. İslam dini birçok şeye değiniyor ancak buradaki bir insan hakkı var. Bir insan var en nihayetinde.
Bakış açısını değiştirmek gerekiyor.
Tabii ki. Bunun günahı varsa bu ki zaten insan kendisi üstleniyor sorumlu, bu evet. sorumluluğunu. Yani öbür dünya inancına sahip insanlar gidecek. Öbür dünyada bunun hesabını verecekler. Ama burada herkes eşit ve dinsel değerlerden, düşüncelerden dolayı hiç kimseyi dışlanmamaları gerekiyor. Yasalar da yapılırken ve yasalar da uygulanırken bütün bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bunların işte insan fıtratına aykırı olması, bu Tanrı ile o kişi arasındaki bir durum. Ruhbanlık yoktur diyoruz ama en ağlasını biz burada yaşıyoruz.
Peki elimizde bir rapor var. 82 Anayasası ile ilgili bir analiz raporunuz var. Tam olarak somut olarak ne istiyorsunuz? 82 Anayasası'na ne değişsin veya yeni anayasada nasıl bir düzenleme olsun?
Ya 82 Anayasası'nda var olan birçok madde işte sağlık, barınma, oy kullanma, askerlik, İşte haberleşme, dernek, ya örgütlenme gibi birçok konuda var olan bazı kıstasların ortadan kaldırılması veyahut da tanımlamaların yapılmasını talep ediyoruz. Yani cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin eklenmesi gerekiyor.
10. madde, ayrımcılık.
Ya şu andaki evet 82. maddesini bunu öneriyoruz. Bunlar eklensin. Eklenmelidir ki yasa uygulayıcıları ona göre daha bir adil şey yapsınlar, adilce davransınlar. Aksi takdirde adil davranmıyorlar. Diyor ki zaten yasa bunu getirmiyor. Zaten yasada böyle bir şey yok. Yani Lambda İstanbul'un kapatılması davası sürecinde mahkemenin kararında diyor ki 10. madde üzerinden yasak sadece kadın ve erkeği erkekten bahsediyor. Orada aslında ve benzerleri gibi bir
aslında
ifade var.
Aslında anayasada öyle bir şey yok.
Öyle bir şey yok. Cinsiyetten bahsediyor ve evet. sayıyor. Birçok şeyi sayıyor. Farklı durumu sayıyor. Ve benzerleri durumu. Ve benzerleri ne? Diyor ki ey hakim sen bunu uygularken çok daha geniş yorumla. Yani buraya sokabileceğin herkesi sokabilirsin. Yaşlılar, engelliler ve bilmem herkesi sokabilirsin. Ama hakimler tamamen burada kendi değer yargılarını yasaların önüne kattıklarından dolayı ha diyor ki burada cinsiyet belirtilmiş. O bu cinsiyette benim anladığım herkes anladı. Kadın ve erkek de biyolojik olarak.
Ben bir de bunu anlamıyorum. Bilmiyorum bu LGBT hareketinde tartışılan bir tartışmam ama kadın erkek arasındaki eşitlikse eğer lezbiyen veya gayler de zaten kadın veya erkek yani üçüncü bir cinsiyet değil. O yüzden zaten yine onların kapsamı o maddenin kapsamı içerisine girer gibi geliyor bana.
Tabii ya şimdi burada işte biyolojik cinsiyetten bahsediyoruz kadın ve erkek. Hı-hı. Ama bu insanların cinsel yönelimleri de önemli. Yani biseksüel, heteroseksüel, eşcinsel veya...
Ama zaten maddede bununla ilgili bir hüküm
hiç
yok.
Hiç bir hüküm yok. Evet. Ama bu insanların cinsel yönelimlerinin... Cinsel yönelimlerinden dolayı ciddi anlamda sıkıntıya uğruyorlar. Yani bunun eklenmesinin sebebi sıkıntıların, ayrımcılığın, şiddetin yaşanmasından dolayı yaşanmıyor olsa böyle bir talep söz konusu olmazdı. Yani oradaki bu tanımla evet eyvallah yeter diyebilirdik. Ancak böyle bir sıkıntının, şiddetin ve ayrımcılığın yaşanmasından dolayı evet bunu eklenmelidir ki bu insanlar şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmasın.
Tabii zamanla olacak bir şey. Yani değiştiği an 10. maddeye diyelim ki cinsel yönelim ayrımcılığı da eklense hemen değişmeyecek her şey.
Değişmeyecektir.
Ama en tepeyi değiştirdiğimiz zaman aşağısı tabii, da bir zaman değişecek.
Yani anayasa bağlı olarak bütün kanunlar ve yönetmelikler, tüzükler ona göre değişecektir. Ha olası yeni bir anayasada sadece eşitlik denmemesi gerektiğini kanaatindeyim. Yani veyahut da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin eklenmesi de yetersizdir. Yani yeni anayasada belki eşitlikle ilgili maddesi şu şekilde olabilir. Eşitlik ve ayrımcılığa uğramama hakkı maddesi.
Bu bir hak olarak.
Tabii yani eşitlik yetersiz kalıyor. Ya eşitlik dediğin zaman kanun önünde eşitlik eyvallah. Ama nereye, hangi kimler için?
Vatandaşa aynı zamanda, talep etme hakkı vermek
aynı,
lazım.
Evet aynı zamanda buraya da ayrımcılığa uğramamayı devletin getirmesi gerekiyor. Ve bununla ilgili işte yasal düzenlemelerin yapılacağını da belirtmesi gerekiyor. Ve bununla ilgili doğabilecek bütün sıkıntıların devletin çözmesi gerektiğine dair bir ibarelerin eklenmesi gerekiyor. Eşitlik ve ayrımcılığa uğramama hakkı maddesinin kesinlikle olması gerekiyor ki bütün bu sıkıntılar aşılsın.
Peki son olarak programımızın sonuna geldik. Anayasayı yeniden yazmak için sizde de başvurulursa siz nasıl bir organizasyon öngörüyorsunuz? Yani yeni anayasa yazımına nasıl katılmayı düşünüyorsunuz? Ankara'ya mı gidersiniz? Size gelindiği zaman bir rapor mu sunacaksınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Ya Ankara'ya gitsek de gitmesek de zaten bununla ilgili bu maddeleri az önce söylediğim gibi yani cinsel yönelim ifadesinin ve cinsiyet kimliği ifadesinin eklenmesinin gerekçesinde yaşanılan şiddet ve ayrımcılık. Bunun için yani şu ana kadar zaten elimizde onlarca hak ihlalleri raporlamaları var ve raporlama halen devam ediyor. Yaşanan çok önemli sıkıntılar var. Bu sıkıntıları işte bir rapor, bir dosya haline getirip gerektiğinde Ankara'ya gideceğiz, götüreceğiz de zaten. Milletvekilleri bu konuda anlaştık, mutabakata vardık. Veyahut da onlar bizden buradan bir şey istediği zaman arkadaşlar bizim taleplerimiz bunlardır. Yani eşitlik ve ayrımcılığa uğramama. Bu sadece eşcinseller açısından değil, Kürtler, Aleviler, Romanlar, Çingeniler, engelliler, yaşlılar, herkes için yani bunu istiyoruz biz. Sadece biz kendimiz için istemiyoruz. Özellikle evet, bu insanların ayrımcılığa ve şiddete uğrayan lezbiyen, gay, biseksüel, travesti ve transseksüeller için istiyoruz. Ama aynı zamanda cinsel yönelimi, herkesin cinsel yönelimi vardır ve kimse yani herkes için istiyoruz esasında.
Ve anlaşılan bu yasama döneminde dün onur yürüyüşüne katılan milletvekilleri aracılığıyla sesinizi evet, çok daha fazla duyurabileceksiniz. Raporlarınız mecliste daha fazla ses getirecek gibi kesinlikle geliyor bana. Lambda İstanbul'un avukatı Fırat Söyle ile konuştuk. Yeni anayasada LGBT hareketinin görmek istediklerini bize dediğim gibi Twitter'dan @benimanayasam yazarak ulaşabilirsiniz. Burada görmek istediğiniz sivil toplum kuruluşlarını ve kişileri konuk etmekten büyük mutluluk duyacağız. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi haftalar.
Benim anayasam. Yeni anayasada görmek istediklerimiz. Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41